Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbike الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24'te 1400 Hicri Kameri, 11 Cemadü Sani 1443 ve Miladi 14 Ocak 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Umut Işığı, Nura Giden Yol ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan resmi temaslarda bulunmak üzere Pekin'de. Rusya ve Avrupa Troikası temsilcileri Viyana'da bir araya geldi. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı'nın Suriye temasları devam ediyor. Şehit Süleymani dosyası araştırma komitesinin 3. toplantısı Bağdat'ta yapılacak. Türkiye Azaz kentini duvarla çevreleyecek. Ve Irak'ta Amerika Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin üst düzeyli yetkililer ile görüşmek amacıyla üst düzeyli siyasi bir heyet başkanında dün öğleden sonra Pekin'e gitti. İran'ın bildiğine göre Voshi Havalimanı'na iniş ardından açıklamada bulunan Emir Abdullahyan, Çin'e ziyaret amacının ikili siyasi ilişkileri ele almak ve de İran İslam Cumhuriyeti ile Çin arasında ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşmalar uygulanma sürecini incelemek olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin resmi daveti üzerine Çin'e giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bugün mevkidaşı ile iki ülke arasında 25 yıllık işbirliği programının son durumunu ele alacaktır.
Rusya üst düzey müzakerecisi Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Viyana'da Bercam nükleer anlaşmaya üye Avrupa Troikası üst düzey müzakerecileriyle bir araya geldiklerini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Mikhail Ulyanov dün paylaştığı tweet'te kendisi ve 3 Avrupa ülkesinden üst düzey müzakerecilerin Avusturya'nın başkentinde İran'a uygulanan yaptırımları kaldırma müzakerelerinde olası anlaşmaların nasıl uygulanacağı konusunda yoğun diplomatik görüşmeler yaptıklarını duyurdu. Bu arada dün Viyana görüşmelerin 15. gününde yoğun diplomatik ve uzman istişareleri başlarken İranlı uzmanlar yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler konusunda 4+1 ve Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşmelere katıldı. Uzman toplantıları Bercam Ortak Komisyonu'nun son toplantısında varılan anlaşmaya dayalı olarak yapılırken, görüşmelere katılan ülkelerin temsilcileri yasa dışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılması sorununun çözülmesi önceliğini vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı ve baş müzakerecisi Ali Bakri Kani, Avrupa Troikası temsilcileriyle yaptırımların kaldırılmasına dayalı yoğun diplomatik görüşmelerin devamında Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ve ardından 3 Avrupa ülkesinin temsilcileriyle görüşmek için dün Kuborg Oteli'ne gitti. Yaptırımların kaldırılması, doğrulama ve nükleer taahhütlerle ilgili konular bu toplantıların gündeminde yer alıyor.
Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı, Rusya, İran ve Çin'e karşı yeni iddialarda bulundu. Genç Muhabirler Kulübü'nün bildiğine göre Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi bir raporda Rusya, İran ve Çin'in ülkeye yönelik yabancı istihbarat faaliyetleri tehdidinin son yıllarda arttığını iddia etti. Söz konusu raporda Çin, Rusya ve İran'da dahil olmak üzere dış istihbarat servislerinden Danimarka'nın teknolojisi ve araştırması hakkında bilgi edinmek için öğrencilere, araştırmacılara ve şirketlere ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Halbuki Danimarka, El Ahvaziye teröristlerinin en önemli sığınağıdır. Terörle mücadele iddiasında bulunan Danimarka hükümeti, El Ahvaziye terör grubunun kendi topraklarında faaliyet göstermesine ve yerleşmesine izin verirken, terör grubunun liderlerinden bazıları Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da serbestçe dolaşıyorlar. Suudi Veliaht Muhammed bin Salman'ın kıdemli danışmanı ve muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'yi öldürmekle suçlanan Suudi El Kahtani de Twitter'de El Ahvaziye terörist grubunu takip ediyor.
İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Suriye Başbakanı ile bir araya geldi. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus ile İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı ve beraberindeki heyetle Şam'da gerçekleşen görüşmede ekonomik, taşımacılık, sanayi, elektrik ve petrol ürünleri gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin artması hakkında görüşüldü. Yapılan görüşmede iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin artması için bir programın oluşturulması ve iki ülke arasında anlaşmaların ve mütabakat muhtaralarının iki halkın yararına olacak şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı. Bu arada Rüstem Kasimi dün Suriye İskan Bakanı Süheyl Abdüllatif ile görüşmede İran'ın kendi tecrübelerini Suriye'ye aktarmaya hazır olduğunu işaretle İran'dan Suriye'nin yeniden inşasına katılabilecek özel sektörde faaliyet gösteren büyük şirketler var dedi. Kasimi ayrıca toplu konutun İran'ın başarılı tecrübelerinden olduğunu ifade etti. Suriye İskan Bakanı da iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların aktifleşmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı.
Uluslararası işlerden sorumlu yargı erke başkan yardımcısı İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Şehir Komutan Süleymani terörünü araştırmak üzere düzenlenen Ortak Soruşturma Komitesi'nin 3. toplantısının Bağdat'ta yapılacağını vurguladı. İnsan Hakları Komitesi'nin bildiğine göre Kazım Garibabadi dün yaptığı açıklamada Komutan Kasım Süleymani şehadet dosyasının hukuki açıdan açıldığını ve ilk duruşmanın 3 Ocak'ta yapıldığını belirtti. Garibabadi söz konusu komitenin 3. toplantısının Şubat ayında Bağdat'ta yapılacağını ifade etti. Şehir Kor General Süleymani davasında başka kapasitelerin kullanılmasının gündemde olduğunu belirten Garibabadi, Cumhurbaşkanlık alt kurumları ve ilgili kurumlarla koordinasyon yapıldığını, böylece uluslararası hukuk kurumlarına başvurma veya Amerika'da dava açılması olasılığının bir an önce gündeme getirilmesine çalışıldığını belirtti. İnsan Hakları Genel Merkez Sekreteri, ülkenin nükleer bilim adamlarına yönelik suikastla ilgili 4 davanın oluşmasına da atıfta bulunarak bu davalar soruşturuldu ve bir karar verildi dedi. Oyların yürütme garantisine ilişkin garip havada diğer ülkelerdeki Amerikan mal varlıklarını tespit etmeye çalışıyoruz ve bu amaçla yürütme organlarının işbirliğine ihtiyacımız var dedi. Uluslararası Yargıdan Sorumlu Bakan Yardımcısı, yurt dışında İranlılara yönelik yapılan haksızlıkların ve baskıların araştırılması gündemde olduğunu sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili, İran Donanması 75. İstihbarat Muharebe Filosunu Atlantik Okyanusu'na göndererek İslami İran'ın otoritesini dünya deniz güçlerine gösterdi dedi. İran'ın bildirdiğine göre Amiral Hamza Ali Kaviani, bir ülkenin otoritesi o halkın çıkarlarının güvenliğini sağlamak için askeri güçlerin özellikle donanmanın sınırların ötesinde sürekli varlığına bağlı olduğunu belirterek, uluslararası sularda donanma filolarının sürekli mevcudiyeti İran'ın egemenliğini garanti ediyor dedi. Amiral Kaviani ayrıca şöyle konuştu. İslam Cumhuriyeti deniz taşımacılık hatlarının güvenliğini sağlamak ve ulusal çıkarları korumak bağlamında uluslararası sularda ordunun stratejik deniz kuvvetlerine ait deniz filolarının sürekli varlığının her zaman İslami İran'ın iktidarının garantörü olduğunu da sözlerine ekledi.
Rezervi Külliyesi Kültürel ve Bilimsel Koruma Başkanı Sosmosu Külliye'nin Müslüman ülkelerin seçkin üniversite öğrencilerine destek vermeye hazır olduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildiğine göre Abdülhamid Talebi dün Irak Yüksek Eğitim Bakan Yardımcısı Esad Gani ile görüşmede Müslüman ülkelerin seçkin öğrencilerine destek için Rezervi Külliye'nin Irak'ta İmam Rıza Aleyhisselam Üniversitesi'nin bir şubesi veya Rezevi İslami İlimler Üniversitesi'ni kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Talebe İran ve Irak'ın İslami düşünce ve Şia merciliğin odağı olduğuna işaretli bilimsel ve kültürel konulara önem vermek ve bu alanda İslam dünyası ile ilişkiler kurmanın Kutsal Rezevi Külliye'nin vurguladığı ve stratejik ilkelerden biri olduğunu belirtti. Abdülhamid Talebi, Kutsal Rezevi Külliyesi, Kütüphaneler, Müzeler ve Belgeler Merkezi Kurumu'nun külliyenin en eski bilimsel merkezlerinden biri olduğunu ve 1000 yıllık tarihi mazisiyle Şia ve İslam dünyası mirasını korumanın görevlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Komutanı, İran uydu taşıyıcısının tahrik gücü ve motorunun katı yakıtla ilk testi başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Komutan Emir Ali Hacizade dün Tahran'ın güneyinde Kum kentinde yaptığı açıklamada, söz konusu başarılı denemede 66 tonluk katı yakıtlı motor ve yakıt kullanıldığını belirtti. Komutan Hacizade uzay alanında uydu ve uydu taşıyıcı konularının çok önemli olduğuna işaretle, son 2 yılda sıvı yakıt ile İranlı uydu taşıyıcıların denendiğini ve bundan sonra İran'ın ucuz motorlarla uzaya birçok uydu fırlatacağını söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Komutanı açıklamasının devamında, İranlı yeni uydu taşıyıcılarının metalden değil, gövdelerinin kompozit malzemeden yapıldığını, itici gücünün hareketli olmadığını, bunun da füzenin daha fazla enerjisini ve masrafların azalmasına neden olduğunu ifade etti. Bu teknolojinin sadece 4 ülkede olduğuna değinen Komutan Hacizade, hava uzay ile ilgili tüm alanlarda güç üretiminin devam ettiğini ve İran'ın hava uzay ve uydularda çok ilerlediğini, öyle ki terör, tehdit ve yaptırımlara yok edilemeyeceğini söyledi. Komutan Hacizade ayrıca Amerikan CENTCOM komutanının itirafları ile İran kendi İHA'larını geliştirerek hava üstünlüğüne sahip olduğunda sözlerini ekledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk AK Parti Türkiye Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada ismini söylemeden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i kastederek bir süredir fotoğrafta yayınlandığına işaret etti. PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadının parlamentoda olduğunu belirten Erdoğan, bununla ilgili olarak biz tabii karma komisyona suratle bunu gönderdik. Karma komisyonda da gereği bunu yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz diye konuştu. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentoda görmek istemediklerini belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal, sen niye soruyorsun? İP, sen niye susuyorsun? HDP, sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Herhangi bir şey söylediler mi? Hayır, söylemediler. Niye? İşlerine gelmiyor. Diğerlerinde bir şey var mı? Onlar yamalı, bohça zaten. Onlarda da bir şey yok, ifadesini kullandı.
Türkiye'nin 13 Ocak 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 410.116 COVID-19 testi yapıldı. 75.564 kişinin testi pozitif çıktı. 153 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 51.675 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulayanların oranı %83,86, birinci doz aşı uygulayanların oranı %92,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138.326.318 doza yükseldi.
Suriye'de bir internet sitesi Türkiye'nin Halep'in kuzeyinde Azaz kenti etrafında duvar inşa ederek bu kente yaratan diğer bölgelerinden ayırmak istediğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Oser Press sitesi dün yayınladığı haberde Türkiye'nin son 24 saat içinde çok sayıda prefabrik beton blokları bölgeye taşıdı. 4 metre yüksekliğinde olan prefabrik bloklar kamyonla Türkiye'den taşınırken Afrin Azaz yolu etrafında boşaltıldı. İlk etapta 2 kilometre uzunluğunda bir duvar Azaz Ulusal Hastanesi'nden Elşat girişine kadar inşa edilecektir. Güvenilir kaynakların belirttiğine göre Türkiye, IŞİD ve Suriyeli Kürtlerin saldırılarına karşı savunma bahanesiyle bu duvarı inşa etmeye çalışıyor. Türkiye geçen yıllarda da işgal edilen Afrin'in bazı bölgelerinde duvar inşa etmeye çalışmıştı. 2016 yılından itibaren Türkiye ordusu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde Afrin, Elbap, Azaz ve Cerablus'un da aralarında olan 4000 kilometre karelik bir alanı işgal ediyor.
Haber kaynakları dün akşam Rusya savaş uçaklarının IŞİD mevzilerine saldırdığını, olayda 11 teröristin öldüğünü duyurdular. İran'ın El Meyadin'den naklen verdiği haberde saldırı mevkisi açıklanmazken sadece geçen saatlerde 20 IŞİD teröristinde Rusya saldırısı sonucu yaralandığı belirtildi. Saldırıyla ilgili ayrıntılı verilmedi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi belirtilirken olayda can ve mal kaybının da olmadığı kaydedildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve hükümet kaynakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı yeşil bölgedeki Amerikan Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi bildirildi.
Yemen Silahlı Güçleri Sözcüsü Şabva bölgesinde IŞİD unsurlarının bulunduğu bölgeye füze ve İHA saldırısı yaptıklarını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Tuğgeneral Yahya Seri dün öğleden sonra yaptığı açıklamada IŞİD'e bağlı unsurların ülkenin doğusunda bulunan Şabva ilinde İHA ve füze saldırısına uğradıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Moskova'nın Afgan grupları arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. İran'dan belirttiğine göre Maria Zaharova dün yaptığı açıklamada Afganistan'ın talebe durumunda Taliban grubu ve muhalifleri arasındaki müzakerelerin ev sahipliği için Moskova'nın hazır olduğunu duyurdu.
Ve Kazakistan'daki protestolar sırasında 10 binden fazla kişi gözaltına alındı. Çimkent polisi tutuklu sayısını 3500 olarak belirtirken güvenilir kaynaklarda ölü sayısını biri çocuk olmak üzere toplam 164 olduğunu açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Suudi Arabistan'ın Yemen'de sersemlemesi başlığını taşıyor. Yemen'e karşı savaşta inanılmaz bir yenilgi bataklığına saplanan Suudi Arabistan, medya ve propagandif anlamda gaflar yaparak nedenle bu alanda sersemlediğini göstermektedir. Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı yürüttüğü savaşın 7. yılı sonu yaklaşmaktadır. Savaş alanındaki gelişmeler ise Suudi Arabistan'ın lehinde olmadığı kesindir. Yemen Silahlı Kuvvetleri kara, hava ve deniz savaşında yükselişte ve son zamanlarda da Yemenliler, Yemen surlarında bile askeri silahlar taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiyi durdurmayı başardılar ve denizde de güçlü olduklarını gösterdiler. Ayrıca Yemen'in kuzey bölgeleri Suudi paralı askerlerin işgalinden kurtarıldı. Güney Yemen'de ise birden fazla hükümet görevde. İstifa eden Mansur Hadi hükümeti ve Güney Geçiş Konseyi'nin gölgesinde faaliyet gösteren hükümet dahil olmak üzere iki hükümet ayrı ayrı yönetim alanları kurmuşlar ve Suudi Arabistan'ın çabalarına rağmen ortak harekat diye bir kavram gerçekleştirememiştir. Bu koşullar altında Suudiler Yemenlilere ve Lübnan Hizbullah hareketi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı medya savaşına yönelmiştir. Daha önce Suudiler Lübnan Hizbullah hareketine bağlı komutanlarının Yemen'de bulunduğuna dair bir video yayınladığını iddia etti. Ancak bu videonun sahte olduğu kısa sürede kanıtlandı. Suudiler 10 Ocak tarihinde bir kez daha yeni video yayınladı ve videonun Yemen'in El Hudeyde limanındaki İran balistik füze deposuna ait olduğunu iddia ettiler. Ancak film Suudiler için daha büyük bir skandaldı. Çünkü yayınlanan görüntüler Irak'ın işgaliyle ilgili bir Amerikan belgeselinden sahneleri içeriyor ve İran İslam Cumhuriyeti ve Yemen ile hiçbir ilgisi yoktur.
Bu gibi görüntüler ve iddialar Suudi medyasının Yemen'e karşı yürütülen savaşla ilgili gaflar yaptığını gösteriyor. Aslında Suudiler Lübnan Hizbullah hareketi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı medya savaşı yürütüyor ve Yemen'e karşı savaşta sadece Yemenlilerle karşı karşıya olmadıklarını, aynı zamanda İran ve Hizbullah'la da savaşta olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Suudilerin bu anlatımı bir yandan Yemenlilerden aldığı yenilginin utancını azaltmak, diğer yandan Lübnan'da İran ve Hizbullah'a karşı bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor. Ancak böyle bir yaklaşım Suudiler tarafından gülünç bir şekilde beceriksizce uygulanmak istendi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere heyetinin başkanı Muhammed Abdüsselam bu hususta şöyle diyor. Bu büyük bir skandal. Saldırgan koalisyon sahadaki kayıplarını gülünç istihbarat ve medya zaferleriyle telafi etmek istiyor. Amerikan filminden kesitleri sergileyip Ensarullah'ın Hudeyde limanındaki füze deposu olduğu iddia ediliyor. Suudiler tarafından yayınlanan videolara sosyal medyada geniş çaplı tepkilerin ardından Yemen'in Şabva eyaletine bağlı, eyaletine giden Suudi koalisyonun sözcüsü Türkiye el-Maliki, koalisyonun Yemen ordusunun füze deposuna ilişkin son videosun uydurma olduğunu resmen kabul etti. Maliki, operasyon ve medya olaylarının güvenirliğine ve şeffaflığına bağlıyız ancak yanlışlıkla tartışmalı bir video elimize ulaşmıştı dedi. Ali Suud'un bu eylemleri her şeyden çok Suudilerin Yemen'e karşı savaşta yenilgisinin Suudileri iyice sersemlettiğini, artık medyanın ne olup olmadığını bile fark edemez hale getirdiğini gösteriyor. Zaten Suudiler son dönemde bir şekilde bu yenilgiden ve Yemen bataklığından bir şekilde kurtulmaya çalışsa da gitgide daha da batmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail ordusunun 2021 yılındaki zayiatı başlığı altında. İsrail'in Hayyum gazetesi 2021 yılında 31 İsrail askerinin öldüğünü, bunlardan 11 askerinin intihar ettiği belirtti. İsrail askerlerin ölümü ve intihar etmeleri ile ilgili farklı nedenler ve faktörler söz konusudur. Siyonist rejimi İsrail askerlerinin ölmesinin en önemli nedeni de bu rejimin askeri politikalarına dayanmaktadır. İsrail rejimi özünde savaşçılı bir rejimdir. Rejimin savaş politikası Filistin başta olmak üzere hedef ülkelerin asker ve sivillerinin şehit olmasına neden olduğu gibi İsrail ordusunun da zayiat vermesine neden oluyor. Aynı şekilde İsrail rejiminin Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı 12 günlük savaşta 12 İsrail asker hayatını kaybetmiş, 330 kişi de yaralanmıştı. Savaşın sonuçları sadece askeri çatışma dönemiyle sınırlı değil, aynı zamanda İsrail ordusu için psikolojik ve sosyal sonuçlar doğuruyor. Siyonist rejim İsrail ordusu askerlere ard arda çıkan savaşlarla yıpranmış ve iç huzuru görmemesinden dolayı bunalımda ve intihara yöneliyor. İbranice yayın yapan İsrail'in Hayyum gazetesi 2021 yılında 7 İsrail askerinden intihar ettiğini bildirdi. Askerler arasında artan gerilim intihar girişimlerinin ana nedenlerinden biridir. Bunun nedeni de psikolojik, sosyal, güvenlik, savaş ve sürekli çatışmadır. Bu arada madde bağımlısı haline gelen İsrail askerlerinin sayısı hakkında kesin bir istatistik yok. Ancak bağımlılık aynı zamanda İsrail askerlerinin intihar girişimlerine yönelmelerinde hem de sosyal zararların da önemli bir etkenidir. 2010'dan 2020'ye kadar işgal altındaki Filistin'e yaklaşık 5380 kişi intihar etmiş. Bu her yılda da ortalama olarak yaklaşık 500 kişinin intihar ettiğini gösteriyor. Bunlar arasından 100'ü aşkın İsrail ordusu askerleridir. Tabii bu intiharların da hepsi de ölümle sonuçlanmıyor.
Filistin El Yom sitesi yayınladığı bir raporda şu ifadelere yer veriyor. İntihar eden İsrail askerlerinin çoğu uzun süredir gelecek kaygısı, umutsuzluk ve şiddetli kafa karışıklığı yaşıyor. İstatistiklere göre 2020 yılında ordu tarafından ruh sağlığı hizmetleri için 1710 başvuru yapılmış, 26 askeri personelin ismi yüksek risk listesine kaydedilerek intihardan kurtarılmaya çalışılmıştır. Ordu askerleri arasındaki kavgalar da İsrail askerlerin ölümlerinde bir başka faktördür. Psikolojik travmalar çoğu zaman İsrail ordusu askerleri arasında çekişmelere ve çatışmalara yol açar ve uygun bir zihinsel dengenin yoksunluğunda durum cinayete kadar devam eder. İsrail medyası rejim ordusu askerleri arasında kavgalar olduğuna dair çok sayıda haber yayınladı. Kazalardan kaynaklanan ölümler İsrail askerlerinin ölümlerinde bir diğer önemli faktördür. En son vakada 2022'nin başında Hayfa kıyılarında bir askeri helikopter düştü. Pilot ve yardımcı pilot öldü. İsrail ordusunda kazalarda dahil olmak üzere doğal afetlerden ölümler oranı yüksek. Diğer bir ölüm nedeni ise hastalıktı. Son iki yılda özellikle koronavirüs İsrail askerleri için önemli bir ölüm nedeni oldu. Bu bağlamda İsrail ordusu insan gücü kurmay komutanı Tuğgeneral Yoram Nauf, 2021 yılında İsrail ordusunda meydana gelen kayıpların çoğunun hastalık nedeniyle olduğunu ve 11 askerin koronavirüs hastalığından öldüğünü açıkladı. Son nokta ise İsrail askerlerin yıl içinde doğal olarak öldüren veya öldürülen askerlerin sayısı hakkında gerçek istatistikleri sunmamalarıdır. Bu açıdan 2021 yılında 12 gün süren savaşta 12 İsrail askerin öldüğü sırada İsrail ordusunun insan gücü karargahı komutanı ölen askerlerin en çok koronavirüsten öldüğünü açıklaması dikkat çekicidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Dey 1400, Hicri Kameri 11 Cemaat Üssani 1443 ve Miladi 14 Ocak 2022 Cuma. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24'te 1375'te İranlı çağdaş İranolog Dr. Ahmet Tefezzuli vefat etti. Fars Dili ve Edebiyatı dalında Tahran Üniversitesi'nde mezun olan Dr. Ahmet Tefezzuli İran eski dilleri ve kültüründe Londra Üniversitesi'nde eğitim gördü ve yüksek lisans ve doktorasını aldı. Tahran Üniversitesi'nin önde gelen hocalarından olan Dr. Ahmet Tefezzuli, Fars Dili ve Edebiyatı Kurultayı'nın daimi üyesiydi ve eski diller alanında dünyaca üne kavuştu. Dr. Ahmet Tefezzuli, dünya bilimsel dil olarak Fars edebiyatına olan hizmetlerinden dolayı Asya kıtasından ilk hoca olarak Rusya Federasyonu St. Petersburg Devlet Üniversitesi Bilimsel Konseyi'nden onursal doktorasını aldı. ...47 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24'te 1353'te İranlı hekim ve fakih Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan Refi'yi Kazvini vefat etti. Hicri Şemsi 1270'te Kazvin'de dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan Refi'yi Kazvini dini ilimleri Kazvin ve Tahran'da öğrendi. Tahran'da önde gelen alimlerden dersler alan Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan Refi'yi Kazvini nakli ve akli ilimlerde yüksek seviyelere ulaştı. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan Refi'yi Kazvini nihayet Hicri Şemsi 24'te 1353'te 83 yaşında vefat etti. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24'te 1373'te İranlı araştırmacı ve şair Abdülvehhab Vesal Şirazi vefat etti. Kaçar döneminin ünlü şairi sayılan Nurani lakaplı Abdülvehhab Vesal Şirazi, Hicri Şemsi 1302'de İran'ın Şiraz kentinde dünyaya geldi. Şiraz'ın ilk eğitimini bitirdikten sonra Tahran'a giden Abdülvehhab Vesal Şirazi burada Fars Dili ve Edebiyatı'nda doktorasını aldı. Şiraz Üniversitesi'nde Fars Dili ve Edebiyatı dalında ders vermeye başlayan Abdülvehhab Vesal Şirazi burada üstatlık derecesiyle emekliye ayrıldı. Bu ünlü İranlı şair 71 yaşında vefat etti. ...45 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemaat Üssani 398'de İranlı yazar, edip ve şair Ebediyüzzaman Hemedani vefat etti. İran'ın batısındaki Hemedan kentinde dünyaya gelen Hemedani, Fazıl Hemedani lakabıyla tanınıyordu. Arapça nesir ve nazımda özel yeteneğe sahip olan Hemedani'nin eserleri arasında Şiir Divanı ve Resailül Bediüzzaman gibi kitaplarına değinebiliriz. ...789 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemaat Üssani 654'te Arap şair ve tarihçi İbn-i Şar vefat etti. Irak'ın Musul kentinde dünyaya gelen Şar, tahsilini bitirdikten sonra divan makamına getirildi. Şar, kendi dönemindeki edipler ve şairlerin geçmişlerini kaleme almak için 50 yıllık ömrünü seferlerle geçirdi ki bu çabasının neticesinde Ukudul Ceman adlı eseri kaleme aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe azalları.
D Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Meral Akşener'den Nureddin Nebati'ye sert sözler.
Karar.
Omikron meclisi de vurdu.
Ve Milli Gazete.
Meral Akşener, Erdoğan son günlerde iyi değil.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 12 Ocak tarihli Karar gazetesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı ne diyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Adalet deyince aklımıza ilk gelen mahkemeye düşerken adil yargılanmaktır, değil mi? Bu açıdan Türkiye'nin ne durumda bulunduğunu Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Profesör Zühtü Arslan'dan dinleyelim. Bireysel başvurunun uygulanmaya başlandığı 23 Eylül 2012 tarihinden bu yana Anayasa Mahkemesi tarafından verilen toplam ihlal kararları içinde adil yargılanma hakkı ihlali yaklaşık %77 ile birinci sıradadır. 2021 yılında yapılan 66 bin civarında başvurunun %73'ten fazlasında adil yargılanma hakkının ihlal edildiği şikayeti bulunmaktadır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu vahim tablonun en yalın ifadesi Türkiye'de hak ihlalinin en çok yargıda yapılmasıdır. Profesör Arslan bu sayı ve oranlar bize adil yargılanma hakkı konusunda önemli bir meselemiz olduğunu söylüyor diyerek ifade ediyor bu gerçeği. Aslında sürpriz değil. 1. Hukuk eğitiminde kalite kaybı. 2. Yargı bağımsızlığı asgariye indirilmiş olması. Her ilde bir üniversite popülerizmiyle diplomalı işsizler yetiştirirken 84 hukuk fakültesiyle hukuk öğretiminin kalitesi düştü. İşte Adalet Bakanı Gül'ün sözleri. Bir tane profesör, 8 tane yeni akademi dünyasına katılmış meslektaşımızın olduğu bir yerde hukuk fakültesi tabelasının asılması, o tabelanın altından geçme gerçekten bizim için üzücüdür. Bakan hukuk okumak isteyen gençlere derse, giren kişiler hukukçu mu değil mi, kaç tane profesör, doçent var buna bakın diye tavsiyede bulunuyor. Dahası hukuk alanında döçentlik sınavının şartları 3 defa değiştirilerek hukuk doktorası yapmış olma şartı kaldırıldı. Hukuk fakültelerine hukukçu olmayan dekanlar atanabiliyor. 2019 yılı itibariyle hukuk fakültelerinden 19'unun dekanı ilahiyatçı profesörlerdir. Türkiye'nin geleceği için kaygı yaratan bu vahim sorunlar hakkında Profesör Doktor Kemal Gözler'in de Türkiye nereye gidiyor adlı değerli eserini bütün okullarıma önemli tavsiye ederim. Diğer vahim sorun yargı bağımsızlığının CHP sisteminde asgariye düşmüş olmasıdır. Bu sistemde tamamen siyasi tercihle oluşan HSK, hoşa gitmeyen hakim ve savcıları oraya buraya atayarak adalete baskı yapıyor. Hakemlere coğrafi teminat verilmesi keyfi atamaları önleyecek, bu sorunu bir ölçüde hafifletebilirdi. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı bunu taahhüt ettirmişlerdir. 2,5 sene geçti, artık lafını bile etmiyorlar. Halbuki Adalet Bakanı HSK Başkanı'dır. Atamalara ilişkin bir prensip kararı ile kolayca çözülecek bir sorundur. Ama siyaset bağımsız yargı istemiyor. Yargıtay başkanları bile adli yer konuşmalarında hakemlerin coğrafi teminatsızlık sorununu dile getirmiyor. Hukukun eğitimi ve adaletin yönetimi böyle olunca adli yargılanma hakkı iyi bir durumda olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı olarak birçok konuşmasında yabancı sermayeyi ülkemize yatırıma davet ediyor. Uluslararası yatırım zirvesindeki konuşmasında şöyle diyordu mesela. Ülkemizde hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. Bu konuşmayı yaptığında Naci Ağbal ve Lütfi Elvan göreve getirmişti. Sonra politikanın nasıl değiştiğini biliyoruz. Yatırım da gelmiyor. Zaten HSK bu yapıda kaldıkça yargı sorunu çözülemez. Hukuk ve adalet sorunları zizden bizden meselesi olamaz. Çözüm, yargının el değiştirmesi değil, bütün siyasi ellerin üstünde bağımsız ve tarafsız olmasıdır.
Faruk Çakır 12 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Hukuku Hatırla, Geç Kalma başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hukuk ve adalet sahasında can sıkıcı işler olduğunu artık Sağır Sultanlar da duydu. En temel kurallar dikkate alınmadan adımlar atıldı ve ülkemiz adil ülke listesinde gerilere düştü. Bu gidişin hayra alameti olmadığı artık hukukçular tarafından da ifade edilmesi iyi ancak tespitte ve uygulamada geç kalındığını da söylemek mümkün diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde anayasal bir güvence olarak silahların eşitliği ilkesi konulu bir sempozyum düzenlenmiş. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleşen sempozyumda yapılan konuşmalarda hukuk sistemindeki sıkıntılar dile getirilmiş ve çareler aranmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bu sempozyumda yaptığı konuşma önemlidir. Çünkü konuşmada derin bir yaraya işaret edilmiştir. Yargılamada silahların eşitliği ilkesinin hukuk ceza ve idari yargılama hukukunda tüm uyuşmazlıklar için geçerli olduğunu söyleyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, demokratik hukuk devleti ceza yargılamasında savunma hakkının güvenceye alınmasını gerektiriyor. Bunlar mahkemenin kararlarında belirtilen çok önemli temel ilkelerdir. Adaletin sağlanması onun gerçekleştiğinin görülmesine de bağlıdır. Başka bir ifadeyle adalet aynı zamanda bir görünüm meselesidir. Tarafların adaletin sağlandığını, toplumun da adaletin sağlandığını görmesi ve bu yönde bir algının oluşması gerekiyor. Peki ülkemizde hukuk ve adaletin görünümünün arzu edilen seviyede olduğunu söylemek mümkün mü? Belki sayıca çok karara alınıyor ama bu kararların adil olduğu noktasında bir kanaat, bir inanç var mı? Mesela geçen gün paylaşılan bir haberde yargılama sürelerine uyulduğu beyan edilmişti. Mahkeme süresinin kısa olması tek başına adaletin tecelli ettiğini gösterir mi? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın şu tespitleri de mühim ve hayata geçmesi icap eder. Yargılamanın makul sürede sonuçlanmasında silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkesine kadar adil yargılama hakkının tüm unsurları ile korunması hukuk devletinin olmazsa olmaz gerekleridir. Bu noktada bireysel başvuru istatistiklerinin endişe verici olduğunu ifade etmek isterim. Bireysel başvurunun uygulamaya başlandığı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren yapılan başvuruların büyük bir kısmı adil yargılanma hakkına erişmek için mahkememizce 2021'de 66.121 başvuru yapıldı ve bu başvuruların %73'ünden fazlası adil yargılanma hakkı için. Başka bir ifadeyle geçen yıl mahkememize yapılan başvuruların yaklaşık 4'te 3'ü adil yargılanma hakkına ilişkin şikayetleri kapsamaktadır. Adil yargılanma hakkı ile ilgili bir meselemiz var. Bu meseleyi çözmek de hepimizin ortak görevi. Adil yargılanma hakkının korunmadığı, ihlallerin önlenmediği bir ülkede hukuk devletinin tüm kuralları ile korunması da mümkün değildir.
Tahran Radyosu.
Ayşen Uysal 12 Ocak tarihli Evrensel Gazetesi'nde Barış İçin Akademisyenler, Bir Hukuksuzluklar ve Adaletsizlikler Vakası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu suça ortak olmayacağız basın bildirisinin Barış İçin Akademisyenler tarafından kamu ile paylaşılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. O tarihten bu yana iktidar barış için akademisyenlere uyguladığı hoyrat tahakküm politikalarını aralıksız sürdürüyor. Bazılarımızın hayatlarının kökten değiştiği, kimimizin artık hayatta olmadığı, bir kısmımızın işinden aşından olduğu, kimimizin gözaltına alındığı, kimimizin hapis yattığı, mesleki ve gündelik yaşamda yüzlerce adaletsizlik ve haksızlığa maruz kaldığımız, dışlandığımız koca bir 6 yıl diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kimimiz biraz önce, kimimiz daha sonra sayısını unuttuğumuz hak ihlalleriyle boğuştu. Kimimiz bizzat maruz kalmazsa da imzadaşlarına onları izlerken kaygı bozuklukları yaşadı. Kimimiz gitti, kimimiz kaldı. İktidarın nefret söylemleriyle başlayan şiddet, keyfi ev baskınları, gözaltılar ve tutuklamalarla devam etti. Sonra zulmetme sırası Türk Ceza Kanunu'nun maddelerinden maddeler beğenen savcılarla hakemlere geldi. Aynı metne imza atanlardan kimimize 15 ay, kimimize 36 ay, bazılarımıza hükmün açıklanmasına geriye bırakarak, bazılarımıza hemen açıklayarak aylar süren bir çağlayan mesaisi yaşattılar. Anayasa Mahkemesi'nin imza metnini düşünce özgürlüğü kapsamında ele alan kararına rağmen yargılamayı sürdüren, ceza yağdıran hakimler oldu. Hem bu hakimler hem de dosyalarımızı yıllarca bekletip sonra da dalga geçer gibi göreve dönüş talebimizi reddeden olağanüstü hal komisyonu kim takar Anayasa Mahkemesi'ne dediler. Şu günlerde hukuksuzluğun o hal komisyonu evresinden geçen barış için akademisyenler vakası Türkiye tarihine sadece hukuksuzluklar silsilesi olarak geçmedi, aynı zamanda adaletsizlikler ve zulümler silsilesi olarak da tarihte yerini daha şimdiden aldı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada, mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürdürmesi umulmaktadır.
İşte bu bağlamda insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 20. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini tanıtırken İmam Zaman Aleyhisselam'ın doğduğu andan itibaren neredeyse hep gizli olduklarını ve sadece az sayıda insan tarafından görüldüğünü söylemiştik. Böylece neden bu kadar uzun bir gaybet süresinin gerekliliği sorusu akla gelmektedir. Öncelikle birçok meselenin asıl nedeninden haberdar olmadığımızı kabul etmemiz gerekir. Bunların asıl nedenini Allah bilir. Bu bağlamda ilahi emirler ve hükümlerin bazılarının nedenlerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak Allah-u Teala bu nedenlere tam olarak vakıftır. Örneğin namazın ikamesi ve neden bu şekilde okunduğunun nedenini tam olarak bilmiyoruz. Ya da hac ve ahkamının felsefesini bilmiyoruz. Ayrıca mahlukların yaratılışının nedenlerini de bilmiyoruz. Hatta kimilerini zararlı olarak görüyoruz.
Bizim bu varlıklar ve mahluklar hakkında bildiklerimiz zamanla tamamlanabilecek, değişebilecek bilim ve aklımıza dayalıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinin temel nedeni hususu da buna dahildir. Sadece Allah-u Teala ve masum imamlarımız bu gaybetin nedenlerinden haberdardırlar. Ayrıca Allah Resulü de ünlü sahabelerinden olan Cabir bin Abdullah Ensari'ye hitaben şöyle buyurmuştur. Ey Cabir! Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti ilahi sırlardan sayılır. Kullarına örtülü bir sırdır. Allah'ın işinde tereddüt etmek de küfürdür. Haşa bunu yapmayasın. İmam Sadık Aleyhisselam'ın buyruğuna göre bu gaybetin hikmeti Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ortaya çıkacaktır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı haktan saklamanın esas hikmetini bilmesek de bunun bazı sebeplerini hadisler, tarihi olaylar ve akli delillerle anlayabiliriz. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu imamın gaybetinin sebeplerinden biri de Abbasi hükümetinin onu ortadan kaldırmaya çalışmasıydı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neslinden gelen 12 halefi Emeviler ve Abbasiler de dahil olmak üzere sahte ve baskıcı hükümetler için bir tehdit olarak görülmüş ve bu nedenle şehit edilmeye çalışılmışlardır. Dolayısıyla İmam Zaman Aleyhisselam'a kimliği belli olsaydı ve halk arasındaki mevcudiyeti belirgin ve bilinen bir şekilde olsaydı, düşman ecdatları gibi imametin son ümidini de şehit etmiş olurdu. Thank you.